Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programında karşınızdayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, tarih boyunca insanlar zaman zaman dünyanın sonunun geldiği zannına kapılarak kitleler halinde büyük bir korku nöbetine tutulmuştu. Mesela Orta Çağ'da 1000. yıl adı verilen belirli bir tarih vardı. Batı'daki Hristiyan halkları o yıl yaklaşırken kıyamet gününün geldiği korkusuyla yaşamışlardı. O günlerin bilgisiz insanları için bunu tabii karşılamak lazım. Fakat aynı hal kültür ve bilim alanında büyük mesafeler alındığı 20. yüzyılın başında olmuşsa buna ne demeli? Gerçekten 1910 yılının Mayıs ayı insanlık aleminin yine böyle en korkulu, en telaşlı günlerini yaşadığı bir ay olarak tarihe geçmiştir. Öyle ki en iyimser ve en korkusuz olanlar bile kalplerinin çok derinliklerinde bir yerde bir sızı duymaktan kendilerini alamamışlardır. Kötümserler ise onlar da kutsal kitabın şu sözlerini tekrar tekrar okumaktan edemiyorlardı. Güneş kararacak, ay artık ışığını vermeyecek, yıldızlar gökten düşecek ve göklerin kubbeleri yerlerinden oynayacak. Velhasıl bunlar büyük bir dehşetle kıyamet gününü beklemekteydiler. Ve bütün bu telaş neyin yüzünden oluyordu biliyor musunuz? Bir kuyruklu yıldız yüzünden. Halley kuyruklu yıldızı. Üstelik onun meçhul kalmış pek yanı da yoktu. Astronomlar tekniğin el verdiği ölçüde bu gök cisminin hemen bütün künyesini çıkartmışlardı. Güneş sisteminin çok uzaklardan gelen bu parlak muazzam top, peşinden 320 milyon kilometre uzunluğunda, yani Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin iki katı bir kuyruk sürükleyerek sonsuzda 12 milyar kilometrelik bir yörünge kat ediyordu. Bu da onun her 75 yılda bir kez, daha kesin olarak 75 yıl 9 ayda fezanın aynı noktasında tekrar görünmesine sebep olmaktaydı. Tehlike işareti 1909 yılının ortalarından itibaren verilmeye başlanmıştı. İlk endişe tohumlarını eken ünlü Fransız astronomu Camille Flammarion oldu. Bu astronom 11 Eylül'de kuyruklu yıldızın kuyruğu öldürücü bir gaz olan siyanojenle birlikte aralarında hidrojenin de bulunduğu diğer başka gazlardan oluştuğunu, eğer dünya bu kuyruğun içinden geçecek olursa ya hidrojen alev alarak bizim gezegenimiz korkunç bir patlamaya maruz kalır ya da kuyruklu yıldızın gazları bizim atmosferimizin dışından geçecek ve bu sırada azotla etkileşerek güldürücü gaz adıyla bilinen azot peroksit meydana gelerek yeryüzündeki bütün canlıları müthiş bir ölüm parodisi içinde boğacaklardır beyanatında bulunmuştu. Şu var ki Flammarion bunları kesin olarak vuku bulacağını söyleyemiyordu. Böyle olmakla beraber büyük halk kitlesi onun beyanatının bir noktasına dikkat kesilmişti. O da dünyanın bir felakete uğraması ihtimaliydi. Bundan kısa bir süre sonra Dijon Üniversitesi profesörlerinden Deslander şu sözleriyle ortalığı velveleye verdi. Kuyruklu yıldızın kuyruğundaki gaz yeryüzü atmosferini etkiler ve ondan sonra da olanlar olur. Öte yandan Burj Rasathanesi'nin direktörü Rahip Moro da aynı kanaatteydi. Kendisi zamanımızın en büyük bilim adamlarından birisiydi. Onun yaptığı hesaplara göre kuyruklu yıldızın çekirdeği dünyaya çarpmayacak olursa dünya 18 Mayıs günü öğleden sonra kuyruklu yıldızın kuyruğunun tam ortasına gömülmüş olacaktı. Bunu söyleyen rahibin de sorduğu can alıcı soru şuydu. O vakit dünyamızın atmosferi nefes alınamaz, öldürücü bir hale gelecek mi? Bütün bu sözler büyük bir hızla yayılıyordu. Tabii beraberinde dehşet ve panik de getiriyordu. Ancak bu tür bir felaketi muhtemel görmeyenler de yok değildi. Mesela Paris'te çıkan Lecture pour tout dergisi Nisan 1910 sayısında böyle bir şeyi asla düşünmemek gerektiğini, zira Dünya ile kuyruklu yıldız arasındaki uzaklığın en az 23 milyon kilometre olacağını yazıyordu. Hepimiz 18 Mayıs'ı 19 Mayıs'a bağlayan geceyi yataklarımızda mışıl mışıl uyuyarak geçirelim. Ne var ki bu sükunete davet yazısı yine de şüpheyle karşılanmaktaydı sevgili dinleyiciler. Hem bakalım dergi doğruyu mu söylüyordu? Yoksa ortalığı yatıştırmak için mi böyle yazıyordu? Zaten astronomlar arasında da bir fikir ayrılığı vardı. Bu yüzden şimdi artık herkes gökyüzündeki en ufak bir hareketi beklenmekte olan kuyruklu yıldızın işareti sayarak semaları büyük bir dikkatle gözetler hale gelmişti. Her an birdenbire havada muazzam bir ateş parçasının ortaya çıkacağı ve büyüyerek arkasında yine ateşten kuyruğu ile saniyede 54 kilometre gibi akıl almaz bir hızla kayacağı bekleniyordu. Endişe ülkeden ülkeye yaygınlaşmaktaydı sevgili dinleyiciler. Başka zamanlarda gayet normal karşılanabilecek şeyler artık birçok yerde uğursuzluk belirtileri olarak görülmeye başlanmıştı. Bazı olaylar karşısında hem de en önemsizlerinden bile pek çok gözü dönmüş insan hemen bütün bunlar kuyruklu yıldızın yüzünden oluyor diye yaygarayı basıyordu. Velhasıl sinirler iyice bozulmuştu. Nasıl bozulmasındı? 6 Mayıs'ta İngiltere Kralı 7. Edward aniden ölüyordu. Costa Rica'da meydana gelen bir yer sarsıntısı 700 kişinin kaybolmasına yol açıyordu. Çin'de ortalığı kasıp kavuran bir veba salgını baş göstermişti. İngiltere'de maden ocaklarında korkunç kazalar vuku bulurken aynı sıralarda Amerika'da da benzer olaylar cereyan etmekteydi. Daha birkaç ay evvel Paris'te taşan Sen Nehri şehri sular altında bırakmıştı. Her ne kadar nehir sonradan tekrar yatağına dönmüşse de bütün Avrupa'da kötü hava şartları hala devam ediyordu. O günlerin başlıca konuşma konularını fırtına ve sel baskınlarının meydana getirdiği zararlar oluşturmaktaydı. Lutsen yakınlarında 12 kişilik bir aile yükselen bir dalga tarafından alıp götürülmüştü. Baviera'daki Oberammergau'da her yıl düzenlenmekte olan ana nevi yortu şenlikleri yarım kalmıştı. İşin tuhafı 10 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçimlerde Radikal Sosyalist Parti büyük bir hezimete uğramıştı. Onu bile dünyadaki durumun kötüye gittiği şeklinde yorumlayanlar çıkmıştı. Sözün kısası kıyamet gününün yaklaştığı her haliyle belliydi. Milattan önce 240 yılından beri kuyruklu yıldızın 27 defa geçtiği gözlenmişti. Dünya 27'sinde de ondan kurtulmuştu. O halde şimdiki korku ne oluyordu? Bunun sebebi 20. yüzyılın başında haberleşme imkanlarının çok artmış olmasıydı. Böylece telaş ve panik meydana getiren rivayet ve dedikodular ülkeden ülkeye eskisine nispetle daha kolay yayılabiliyordu. Felaket habercileri yalnız isim yapmış astronomlardan ibaret değildi sevgili dinleyiciler. Bu işi seve seve yapan daha başkaları da vardı. Lee Spangler adında Amerikalı bir kahin, kuyruklu yıldızın başına çarparak darmadağın olacak dünyada eğer insanlık yaşamaya devam ederse, 7. Edward'ın yerine geçmiş olan Kral 5. George döneminin insanlığa felaket getireceğini haber veriyordu. Spangler'ın bu kehaneti dini bir heyecanla karşılandı. Bir günlük farkla San Francisco depremini bilen, Kraliçe Victoria'nın öleceğini ve Başkan McKinley'in öldürüleceğini haber veren yine bu kahin olmamış mıydı? İşte her şey buna göreydi sevgili dinleyiciler. Yalnız kesin olan husus şuydu ki Halley kuyruklu yıldızı bundan önceki benzerleri gibi hesaplanan vakitte geliyordu ve adeta parmaklarının ucuna basarak sessizce geçip uzayın sonsuzluklarında kayboluyordu. Daha öncekiler paniğe kapılmış halk yığınları için pekala bir teselli kaynağı olabilirdi. Fakat olan olmuştu bir kere. Bilginler kuyruklu yıldızın kuyruğunun bir şapka kutusuna sığacak büyüklükte bir tür örümcek ağı şeklinde olduğunu söyledikleri vakit bile onları bu sözlerin hiç aldırış eden olmayacaktı. Zira felaket beklentisindeki heyecan unsuru bir hayli çekici ve verimliydi. Camille Flammarion'un kendisi dahi meydana gelmiş olan bu havayı dağıtmak için sonradan kuyruklu yıldızın kuyruğuyla dünyanın çarpışmasının tıpkı bir lokomotifin bir arı kovanına dalmasından farksız olduğunu söyleyecekti. Ama artık çok geçti. Fransa'da olduğu gibi yabancı memleketlerde de tiyatroların gelirlerinde düşüşler başlamış, ticari hayat yavaşlamıştı. Londra'da Times gazetesi şunları yazıyordu. Fransızların en okumuşları bile kuyruklu yıldızın gelişini büyük bir korku içinde beklemektedirler. Hoş bu arada fırsattan istifade edenler de olmuyor değildi sevgili dinleyiciler. Kuyruklu yıldızdan ilham alarak meydana getirilmiş süs eşyaları, broşlar çoktan satışa çıkarılmıştı. Zebercet taşından mücevherler yapıldığı gibi, kuyruklu yıldızın izleyeceği yörüngeyi açık seçik gösteren kainat haritaları da çiziliyordu. Bilindiği üzere zebercet o sıralarda çok moda olan meteorolojik kökenli bir taştı. Ünlü giyim salonlarıyla berberler en parlak günlerini yaşamaktaydılar. Gerek kıyafette gerekse saç tarzında bir kuyruklu yıldız modası alıp yürümüştü. Bütün bunlar tehlikeyi savuşturmak için bir tür efsun sayılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde zenci topluluklarının tümü çalışmayı bırakmışlar, hepsi bir araya toplanarak büyük bir korku içinde titreye titreye dünyanın sonunu beklemeye koyulmuşlardı. Kızılderili kabileleri tehlikeyi uzaklaştırmak için ne vakitten beri unuttukları ayinlerine tekrar başlamışlardı. Sevgili dinleyiciler, çok eski zamanlarda İbraniler, kutsal kitapları Talmud'da her 70 yılda bir ortaya çıkan ve denizcilere yollarını kaybettiren bir yıldızdan söz ediyorlar. Ünlü düşünür Aristo, M.Ö. 467 yılında Aigos Potamos, yani keçi ırmağı üzerinde görülmüş olan bir gök cisminden bahsediyor ve onun bir kuyruklu yıldız olduğunu söylüyor. Yine Romalı filozof Seneca'da kuyruklu yıldızları göklerde ilahi güçlerden bağımsız bir şekilde dolaşan cisimler olarak tanımlıyor. Evet, eski çağlardan bu yana süre gelmiş bir sürü gözlemler neticesinde uzayın derinliklerinde dolaşan bu serseri cisimlerin birer fiziki varlık oldukları anlaşılmış olmasına rağmen astrologlar olsun, rahiplerle hükümdarlar olsun, bunların bir takım gizli güçler taşıdıklarına ve Tanrı'nın habercileri olduklarına inanmalardan efendim bir türlü vazgeçmemişlerdi. Hatta bilimin zaferini kanıtlamış olan Edmund Halley'in kendisi bile kuyruklu yıldızlarla ilgili faraziyesini herkese kabul ettirmeden önce boş inançlarla epeyce savaşmak zorunda kalmıştı. Halley 1656 yılında doğmuştur. Hali vakti yerinde bir İngiliz centilmeniydi. Matematikle uğraşmaktan büyük zevk alırdı. Newton'un yakın dostu olduğu gibi ateşli bir savunucusuydu aynı zamanda. Bu sebeple ünlü fizikçinin o genel çekim kanunları faraziyesini açıkladığı Principia adlı eserinin yayınlanmasını o finanse etmişti. Kuyruklu yıldızların hareketinin Newton tarafından yapılan farazi hesaplara uygun olduğunu anlamıştı. Ve iki bilgin birlikte 1682'deki bütün kuyruklu yıldızları dikkatle incelemişlerdi. Halley birkaç yüzyıldan beri yapılmış olan bütün gözlemleri, rasatları toplamıştı. Bu yüzden 1337'deki kuyruklu yıldızdan başlayarak o zamana kadar görünen 24 kuyruklu yıldızın yörüngelerini hesaplama yetecek miktarda verilere 1704'ten beri sahipti. Yaptığı hesaplar sonunda bu kuyruklu yıldızlardan 3'ünün 1531, 1607 ve 1682'dekinin hemen hemen aynı yörünge izlediklerini saptadı. Bundan şu neticeyi çıkarttı. O halde bunlar 3 ayrı kuyruklu yıldız değil, Güneş'in etrafında düzenli aralıklarla yol kat eden tek bir kuyruklu yıldızdır. Bunun üzerine Halley bilim dünyasına şu açıklamayı yaptı. Eğer kuyruklu yıldız 1758'lere doğru tekrar gelirse insanlık şunu bilmelidir ki bunu ilk keşfeden bir İngiliz olmuştur. Ne yazık ki kendisi bunu göremeyecekti. Zira 1742 yılında 85 yaşındayken ölmüştür. Fakat ölünceye kadar kuyruklu yıldızın 17 yıla kalmadan görüneceğini iddia etmekten bir an vazgeçmemiştir. Nihayet 1758 yılının Noel günü Almanya'da Dresden'li amatör bir astronom kuyruklu yıldızın ilk ışıklarını gökyüzünde fark etti. Durumu hemen Paris Rasathanesi direktörü Delisle haber verdi. Fakat Deriki birkaç ay süreyle olayı hiç kimseye duyurmadı. Ancak 1759 yılının Nisan ayındaydı ki dünya Halley kuyruklu yıldızının randevusuna tam vaktinde geldiğini öğrenecek. O vakit tarihçiler kuyruklu yıldızın geçişleriyle tarihi olaylar arasında bir bağlantı kurmak için zaman belgelerinin üzerine atıldılar. Onlara göre milattan önce 2616'da Matusalem öldüğünde ve yine milattan önce 246 yılında Romalılar Kartaca'yı ezdiği sırada gökyüzünü aydınlatan şey Halley kuyruklu yıldızıydı. Keza Yuda Makkabi Kudüs'e girdiği zaman gökyüzünü boydan boya kat eden o olduğu gibi çağımızda 56 yılında Kudüs şehrinin Titus tarafından yakılıp yıkılmasından kısa bir süre sonra gökte beliren ateşten kılıç efsanesinin temelinde de yine bu kuyruklu yıldız yatıyordu. Öte yandan tarihçilere bakılırsa kuyruklu yıldız Atilla'nın gelişini de 2 yıl önceden haber vermek için 451 yılında tekrar görülmüştü. Batılılar Büyük Hun İmparatoru'ndan çok korktukları cihette onların böyle bir yorumda bulunmalarına pek şaşmamak gerekir. 1066'da Normandiya'da yolculuk edenler Bayon'un üzerinde kuyruklu yıldızı görmüşlerdi. O sıralarda Anglo-Sakson kralı 2. Harold, Fatih William'a yenilmişti. William, bu zaferin kısmen ilahi müttefiki saydığı kuyruklu yıldız sayesinde kazanıldığı inancıyla karısı kraliçe Matilda'dan kuyruklu yıldız desenli bir halı dokutturmasını isteyecek kadar ileri gitmişti. Bu halı bugün Avrupa'daki müzelerde teşhir edilmektedir. 1456 yılında İstanbul'un Türkler tarafından fethedilmesinden 3 yıl sonra kuyruklu yıldız bir kere daha görünüyordu sevgili dinleyiciler. Bu tarihte Osmanlı orduları Belgrad kapılarındaydı. Anlatılanlara bakılırsa kuyruklu yıldız bir kılıç şeklinde görünmüştü. Ve kılıcın sapı da hilal biçimindeki ay olmuştu. Rivayete göre Türkler bunu kendi amblemlerine benzeterek kötü bir işaret saymışlar ve muhasarayı kaldırmışlardır. Kuyruklu yıldızın geçişlerine ait liste yapılıp bitirildiği zaman şu anlaşılmıştır ki her ne kadar bu gezintilerin bazıları çevremizdeki ilginç olaylarla aynı zamana rastlamış ise de birçoğunun gündelik ve küçük hayatlarımız üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır. Evet, aklı selimli bir tespitten teselli bulacak sonuçlar çıkartmak lazımdı. Ne var ki 1910'da aklı selim denen şey sanki ortadan kaybolmuş gibiydi. Kritik tarih yaklaştıkça sevgili dinleyiciler intihar olayları özellikle İtalya'da ve İspanya'da çoğalıyordu. Her yerde kuyruklu yıldız için ayinler düzenleniyordu. Fransa'nın hemen her yerinde günah çıkartmak maksadıyla kiliselere koşanlardan geçilmiyordu. Aklını kaybedenler bir hayli artmıştı. Paris'te Belgrand sokağında Albertine Jolie adında 52 yaşında bir kadın bir gün penceresine fırlamış ve işte o, işte o diye bağırarak eline geçirdiği bütün eşyaları kapkacağı aşağı attıktan sonra kendisi de aynı yolu tutmuştu. Evet, beklenen gün nihayet geldi çattı sevgili dinleyiciler. O gün Paris'te çıkan Le Soir gazetesinde bir röportaj dizisi yer almıştı. Bunlar arasında eğer kuyruklu yıldızın dünyaya çarpması gerekiyorsa çarpsın öylesi diyordu. Fransa'nın güneyinde tatilde bulunan Cumhurbaşkanı Armand Falie, aslında bu benim hiç umurumda değil. Yeter ki felaket beni bahçemdeki masamın başında ayaklarımı güneşe doğru uzatmış olarak otururken bulsun. Ölüm bilge kişiyi şaşırtmaz derler. Ama benim gibi Lupillon'da bağcılık yapan birisini daha da az şaşırtır. İzin verir misiniz? Bağımdaki üzümlerden bir bardak üzüm suyu sunayım size. Hükümet Başkanı Başbakan Aristide Briand ise şöyle diyordu. Bütün insanlar kardeştir. Benim isteğim bu gece olmadan barış yanlılarının bir araya gelmeleridir. Hayalimde ben de bir zamanlar François de Aziz'in yaptığı gibi elimde bir zeytin dalı ile beyazlar giyinmiş olarak sokaklarda dolaşıyorum. Bırakınız, küçük çocuklar yanıma gelsinler. Fakat beni kimse dinlemiyor ki. Evet, nihayet gece oldu. Kuyruklu yıldız gecesi. Paris'in üzerine sağanak halinde yağmur yağıyordu sevgili dinleyiciler. Kadınlar büyük şemsiyelerin altında vasıtalara koşmaktaydılar. Rüzgarda şapkalar uçuyor, etekler havalanıyordu. Sokaklarda olanlar çakan şimşeklerin, gümbürdeyen gök gürültüsünün etkisiyle çılgına dönmüş haldeydiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde hem kometit diye yeni bir hastalıktan söz ediliyor hem de komet partileri düzenleniyordu. Malum komet İngilizce kuyruklu yıldız demekti. Peki ama acaba bu arada kuyruklu yıldıza ne olmuştu? Öğrenildiğine göre Bermuda Adaları'nda, Hamilton'da yüzlerce liman işçisi 18 Mayıs günü şafak sökerken onu görmüşlerdi. O esnada uzaktan uzağa 5. George'un tahta çıkışını selamlayan top atışları yankılanmaktaydı. Kuyruklu yıldız Kanada'nın doğu sahillerinde gökyüzünü alevler içinde bırakmış ve korkunç bir kükürt yağmuruna neden olmuştu. Bütün dünya nefesini tutmuş bekliyordu. Saatler geçiyor ve hiçbir facia olmuyordu. Kuyruklu yıldız Avrupa'nın üzerinde astronomların daha önceden tahmin edemedikleri yerlerde ve saatlerde görülmüştü. İşin en ilginç yanı onun kuyruğunu kaybetmiş gibi görünmesiydi. Bununla beraber ertesi gün, yani 19 Mayıs'ta öğle vakti ortalık günlük güneşlikken gökyüzünü boydan boya kesen bir gökkuşağı görülüyordu. Bilginler bu olayı dünyanın kuyruklu yıldızın kuyruğunu ikiye bölerek geçtiği şeklinde yorumladılar. 21 Mayıs tarihli Le Soir'da şunlar yazılıydı. Kuyruklu yıldız geçti ve bu dünyanın sonu olmadı. Rasathanede hiçbir şey görülmedi fakat onun geçişini Kiel'de izlemek mümkün oldu. Basın kuyruklu yıldızın birkaç gün daha görülebileceğini ancak 30 Mayıs'ta kaybolacağını yazıyordu. Kritik saatleri izleyen günlerde Fransa'da da bazı olaylar dikkati çekmedi değil. Ülkenin birkaç yerinde, kırlık yerlerde şiddetli kasırgalar meydana geldi. Marsilya'nın bir banliyösünde hava kapalı olduğu halde deniz kıyısı ışıklar içinde kalmıştı. Amerika'nın kuzeyinde binlerce insan 24 Mayıs gecesi görüntülerin en fevkaladesine tanık oldular. Bir ay tutulması dolayısıyla kararmış olan göklerde kuyruklu yıldız pırıltılar saçarak geçip gitmişti. 28 Mayıs'ta kuyruklu yıldızın kuyruğu tekrar görünüyordu. Ancak kuyruklu yıldızın bu son görünüşü onu beklerken hissolunan korkuyu yandırmamıştı. Şimdi o istediği kadar uzayın derinliklerindeki yoluna devam etsin. İnsanlar artık onun bir gün dönüp gelmesinden hiç korkmamaktadırlar. Nitekim 1986 yılında kuyruklu yıldız, Halley kuyruklu yıldızı tekrar dünyayı ziyaret etti. Onunla ilgili şarkılar yapıldı. Efendim, eğlence programlarında bundan bahsedildi. Hepsi o kadar. Şimdi belki bu yıldızın gelip geçtiğini hatırlayan bile kalmamıştır. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı için ayrılan süre bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.